Ayrım 4. Fatma Gül'ün suçu ne? Vedat Turkali. Sayfa 42. Mahkeme salonunda kapıdan hızla giren Münir'in uzattığı kağıtlara kısaca bir göz attı nikah memuru. Olmuş gibisine başını salladı. Karşısında yan yana oturmuş Kerim'le Fatma Gül'e döndü. Odada avukatlarla Münir vardı. Münir, Kerim'in avukat Arif, Fatma Gül'ün tanığıydı. Nikah memuru önce Fatma Gül'e sordu. Fatma Gül hasırcı. Hiçbir tesir altında kalmadan kendi isteğinizle Kerim Songür'ü kocalığa kabul ediyor musunuz? Fatma Gül yorgun, acılı yüzüyle duymamış gibi kaldı bir an. Yanıtı gelmekte gecikince Münir kaygılanır gibi oldu, memur da bakıyordu, tekrarladı. Fatma Gül hasırcı. Uyanmış gibi doğruldu Fatma Gül. Ürkek, sönük bir sesle başını salladı ağırdan. Evet, ediyorum. Nikah memuru sürdürdü. Siz Kerim Songür. Hiçbir tesir altında kalmadan, kendi isteğinizle. Kerim dalga geçer gibi baktı. Evet ediyorum, dedi. Kıyıldı nikahları. Yargıç masasının önünde yan yana dikilen Fatma Gül'e Kerim'e sert bir yüzle bakıyordu. Kerim'e döndü. Yasa 5 yıl boşanmanızı yasaklıyor Kerim. Biliyorsun değil mi? Kerim pek umursamıyor gibi başını salladı. Biliyorum. Yargıç bu umursamazlığın ayırdındaydı. Kerim'in gözlerine bakarken üzerine basa basa uyarır gibi konuştu. Haksız bir nedenle boşanırsan, bugün düşen hakkındaki kamu davası yeniden açılır, anladın mı? Kerim toparlanır gibi oldu. Anladım. Yargıç şöyle bir bakıp başını salladı ağırdan. Fatma Gül'e de bir tür güvence verir gibi baktı. Fatma Gül başını önüne eğdi. Hadi Allah mutlu etsin. Cezaevinin büyük demir kapısı patlar gibi gürültüyle açıldı. Erdoğan, Selim, Vural, Mahmut şaşkın şaşkın bakınarak çıktılar. Kapıda 3 lüks araba bekliyordu. Reşat, Rıfat, karıları Hilmiye, Perihan, Şemsi Bey, karısı Leman, Münir arabaların yanında duruyorlardı. Kızarmış gözlerine mendil bastıran anneler çocuklarına doğru atılıp ağlaşarak onları kucaklarlarken babalar uzaktan soğuk bakıyorlardı. Yalnız Münir gülerek karşılayıp kucakladı hepsini. En son çıkan Mahmut bir kıyıda kalmıştı. Yaklaşan oğlu Vural'a kızgın bakan Şemsi Bey, "Tüh suratına senin," dedi. Oğlan da annesi Leman da pek aldırmamış gibiydiler. Münir girdi araya. "Üzmeyin kendinizi Şemsi Bey, bu ders yetti onlara." Rıfat abisi Reşat'a sokuldu. "Siz bizim arabaya buyurun abi, bizim şoför Vural'la Selim'i uçağa koyup gelecek. Erdoğan da gitsin onlarla. Ne cehenneme giderse gitsin." Rıfat şoföre döndü. Uçağı koyup kalktıklarını görmeden dönmeyeceksin. Baş üstüne efendim. Erdoğan'ın, Vural'ın, Selim'in cezaevi kapısına konan güzel yatak takımlarını bir cüpe yüklediler. Arabalar çekip giderken arkalarından baka kalan Mahmut'un kulağından yakaladı birisi. Gözlerini korkarak açıp baktı Mahmut. Tepesine dikilmişti. Ustası Galip'ti bu. Yine karnın ağrıyor mu Mahmut efendi? Mahmut'un gözleri yaşlı ninesi de gelmişti. Cezaevi kapısından çıkarılan eski şilteyi sırtlandı Mahmut. Yürüdüler. Birkaç saat sonra aynı kapıdan Fatma Gül ile Kerim çıktı. Kerim, Münir'i gördü uzaktan. Sevinerek yaklaştı. Münir onu kucakladı. Benim aslan yeğenim sensin bundan sonra. Sağ ol Münir abi. Fatma Gül uzakta, kaldırımda, boş, yorgun bakışlarını Kerim ile Münir'e dikmiş beklemekteydi. Cezaevine bir bakalım Münir abi, bizim çocuklara dedi Kerim. Soğuk bir gülümsemeyle baktı Münir. Gitti onlar dedi. Kerim şaşaladı. Gittiler mi? Münir yakındaki arabasına giderken ağır ağır konuşuyordu. Okullar açılıyor biliyorsun. Kerataların hepsinin de bütünleme sınavları var. Burada çalışabilirler mi? Arabasına binerken gülerek tamamladı sözünü. İstanbul'a şutladık onları 2 saat önceki uçakla. Direksiyonda anahtarı çevirip arabayı çalıştırırken Kerim'e baktı. Kusura bakma koyda motor bekliyor. Gerekli mi çekinme ha ara beni. Arabayı sürüp uzaklaşırken seslendi. Akşam meyhaneye gel kafaları çekelim. Uzaklaşan arabanın arkasından baka kaldı Kerim. Biraz sonra döndü. Karşı kaldırımda bekleyen Fatma Gül'e baktı. Sokağın ortasında yalnız kalmış gibi karşılıklı bakıştılar. Fatma Gül başını önüne eğdi. Kerim yürümeye başlayınca ardına bakıp işaret etti izlemesi için. Kerim önden gidiyor, Fatma Gül ürkek, çekingen adımlarla arkasından geliyordu. Mahalleye yaklaştıkça evlerin pencerelerinden sarkan başlar görünmeye başladı. Fiskos eden, baş sallayan kadınlardan tedirgin olan Kerim, dükkanın önüne kadar başı önünde yürüdü. Dükkanın önüne gelince durdu. Hemen yanındaki evin kapısını açtı. Fatma Gül biraz uzakta durmuş bakıyordu. Kerim kapıyı açıp dönünce Fatma Gül gene önüne eğdi başını. ''Kazık gibi ne duruyorsun orada be? Gelsene.'' Kerim ürkek adımlarla yaklaşıp kapıdan gelen Fatma Gül'ün ardından içeri girecek gibi kararsız kaldı bir an. Vazgeçip çıkıyordu ki ebeninin sesine döndü. Yanı başlarındaki küçük evden çıkmıştı ebenini. Söylenerek geliyordu. ''Alaya aldım Mevlüt'ü. Çarptı seni değil mi?'' Yüzü gevşemişti, gülerek baktı Kerim. Ebenine. Kerim'in sözünü ağzına tıkar gibi bağırdı. Sus it eneği. Ebenin elinde, senin de. Yaklaşıp vurmaya başladı Kerim'e. Kerim alışıktı belli ki. Acılı, utangaç, sakındı kendini. Bir iki vurduktan sonra durdu ebenini. Nereye gidiyorsun? Kızı getirdin. Alacağım var ebenine, bir dolaşayım çarşıya. Sessiz bakarken gözleri dolar gibi oldu ebeninin. Sarıldı yavaşça Kerim'e. Başını kendine çekti, yanaklarından öptü. Kerim gülümsemeye çalıştı. Mahpus damında kalacaksın dediler, ödüm patladı piç. Kerim'i bırakıp başörtüsünün ucuyla gözlerini kuruladı. Kerim açık kapıdan giren ebeninin arkasından hüzünle baktı, döndü yoluna. Kapıdan giren ebenineyi görünce sofada, kerevetimsi bir yerde, dalgın düşünceli oturmuş, Fatma Gül hafiften ürkmüş gibi kalktı. Durup ebenineye bakarken ebenine sıcak bir yüzle yaklaştı. Hoş geldin kız. Hoş bulduk teyze, sen de hoş geldin. ''Teyze değilim ben. Ebenineyim kızım. Bu ilçenin yarısını ben doğurttum 30 yıldır. Bir sürü bebem var. Herkes ebenine der bana. Adım Zülfiye'yi ben bile unuttum.'' Durup şöyle bir an baktı Fatma Gül'e. ''Sen de pek güzelmişsin kızım.'' Fatma Gül utanır gibi gözlerini önüne eğdi. Ebenine toparlanır gibi oldu. ''İnşallah talihin de güzel olur bundan böyle.'' Konuyu değiştirmek ister gibi yürüdü. ''Evine ben bakarım bu pis oğlanın. Kahve yapmasını bilir misin? Yaparım. O dolapta durur her şey. Önce bir kahveni içeyim. Fatma Gül mutfakta ebeninin gösterdiği dolaptan kahveyle cezveyi çıkarırken ebenine de masa başındaki sandalyeye oturdu. Az şekerli yapacaksın kızım. Bak yemekler orada. Bugün yarın yeter size. Börek açayım dedim. Eski gücüm yok. İyi ki geldin sen. Yemek yapmasını biliyor musun? Fatma Gül elinde cezveyle şaşalamış gibi döndü. Çekingen, kekeler gibi çorba yaparım. Balık da kızartırım, patates filan. Ebenine başını salladı. Paketini çıkarıp sigarasını yakarken, iyi, ben büyük şehir kızıydım. Evlendiğimde yumurta kırmasını bilmezdim. Rahmetli kaynanam da bir cadıydı. Senin kaynanan da benim, görümcendi. Fatma Gül fincanları çıkarmış, kahve doldururken sevecen bakıyor gibiydi. Şu kahvemi içeyim, bu evde neyi nasıl yapacağını göstereceğim sana. Elime doğdu, elimde büyüdü bu piç benim. Kalbi altın gibidir. Tıpkı Hacer rahmetli anası. Tut ki anası benim kızım, bu oğlan da torunum. Yaşanların piçlerine uymasa yemezdi bu boku. Bak gene o gösterdi insanlığını. Babası olacak Godoş anasını bırakıp gitti bunu. Avustralya'ya mı ne? Gitmiş dediler. Hacer Kerim'in anası kahrından öldüğünde 11'ine yeni basmıştı bu oğlan. Çalışmaya o yaşta başladı. Fatma Gül gözlerini dikmiş ilgiyle dinliyordu. Daha çok konuşuruz kızım dedi ebenine. Kapkacağın, gerekli olabilecek birkaç eşyanın yerlerini gösterdikten sonra evde işlerim var. Gelirim gene deyip kapıya yöneldi. Ebenine'yi yolcu etmek için kapıya çıktıklarında ebenine önemli bir şey unutmuş gibi döndü. Bir derdin oldu mu gel bana. Bak aha şu kapı. Hepsi geçer. Sen bundan sonrasına bak. Allah kimsenin günahını başkasına sormaz. Ne yapalım? Bu dünya böyle kadın kızım. Hadi kal sağlıcakla. Fatma Gül çekingenlikle bakıyordu. Güle güle diyebildi ürkek sesiyle. Fatma Gül ebeninin ardından Kerim'in kapalı dükkanına dalgın baktı bir süre. Sonra kapıyı kapattı. Evin içini ağır ağır dolaştı. Mutfağı, banyosu, bir de geniş bir odası vardı. Köşedeki tek kişilik sedirde yatıyor olmalıydı Kerim. Sedirin altındaki leğenlerde çamaşırlar duruyordu. Bir de büyükçe bir dolap vardı karşı duvarda. Dolabı açtı, Kerim'in giysileri yığılıydı. Kerim'le evleneceksin dediklerinde çıkaramamıştı hangisinin Kerim olduğunu. Soramamıştı da. Hem sorsa kim bilecekti? Fotoğrafını gösterin mi diyecekti. Güldü acı acı. Pisliklerden biriydi işte. Hangisi olduğu ne fark eder? Olsun, kurtardı ya beni. Mahkemede ruhsuz bir nikahla evlenmişlerdi. Bela okur gibi imzalamıştı Kerim defteri. Baş belası oldum bir de burnumdan fitil fitil getirecek besbelli. Kerim herkesin suçunu yüklenince kendi suçunu unutmuş gibiydi. Kerim'le gerdeğe girecekler miydi? bu geceyi bir atlatsaydı, dişini sıkacak mecbur, ne isterse yapacaktı. Kerim biraz şaşkın, biraz utangaç bakışlarla çarşıya doğru yürüyordu. Kasap ayrı her zamanki gibi dükkanın önündeki taburesinde pineklerken selam verecek gibi yaklaşan Kerim'i görünce acele bir işi varmış gibi içeri girdi. Yolda karşıdan gelen kişiyi Kerim seçememiş ama kendisinden kaçtığını geçen arabanın önüne atlarcasına karşı tarafa geçişinden anlamıştı. Tezgahta bir kadının reçetesine bakan eczacı sokakta camın arkasından Kerim'i gördü. Yüzünü ekşitir gibi başını çevirdi. Ter içindeki yüzüyle işinden başını kaldırıp kapıdan giren Kerim'e baktı Galip Usta. Kerim çekingence yaklaşıp durdu. Mahmut çalıştığı köşeye sinmiş, ürkek bakıyordu. Galip Usta sertçe sordu. Nasıl çıkaracağım bakalım yutturdukları zokayı? Kerim bir şey diyecek oldu, beceremedi. Siz kim? O şımarık oğlanlarla aşık atmak kim? Birkaç yıl yan yana oturdunuz okulda diye göbeğiniz mi bağlandı? Kerim kapıya yöneldi. Mahmut ardından gitmek istese de Galip Usta onu durdurdu. İşine bak ulan eşek kafalı. Ustanın gürleyen sesiyle korkup işine devam etti Mahmut. Kerim kararsız, isteksiz adımlarla sahile yürüyüp bir kayaya oturdu. Kendi derdi kendisine yetiyordu. Üstüne esnaf, ahbap, tanış daha bir çoğalmıştı. Tahmin etmişti böyle olacağını. Demek yüzleşmek daha acıydı. Oysa ne çok severlerdi beni. Irzına geçtiğime mi, kızı aldığıma mı bozuklar? Utandı. Hak etmişti bunları. Işıkları yanan kasabalara, denize bakıyordu dalgın, düşünceli. Topal Mustafa'nın motoru giriyordu mendirekten içeri. Gümrük motoru da onu uzaktan izleyerek yaklaşıyordu. Karanlık iyice koyulaşana kadar öylece oturdu. Burada bu insanlarla yaşayacağıma göre bir an önce herkesle yüz yüze gelmeliyim diye düşünerek kalktı. En iyisi meyhaneye gitmekti. İçeri girip masalarda içenlere şöyle bir bakındı, Münir yoktu. Kimileri alaylı bakıyor gibiydiler Kerim'e. Bakıp başlarını çevirenler oldu. Tam döneceği sırada garson koluna dokunup ilerideki bir masadan el edip çağıran yaşlıca Tonton Asım Hoca'yı gösterdi. Kerim de elini kaldırıp selamladı. Masasına yaklaştı. Gel buyur dedi Asım öğretmen. Sağ olun hocam, şöyle bir baktım, afiyet olsun. Asım Hoca çakır keyif bir ciddilikle üsteleyerek eliyle yer gösterdi. Gel otur, bir kadeh de seninle içelim. Garsona dönüp seslendi. Baksanız oğlum. Kerim çekingence ilişti sandalyeye. Garson tabak, çatal, bardak, kadeh koydu Kerim'in önüne. Asım Hoca kadehine rakı koyup sulandırıp kaldırdı. Zor bu işler oğlum, zor. Hadi sağlığına. Bir duralayıp Kerim de kaldırdı kadehini, tokuşturdular. Sizin sağlığınıza hocam. Kerim küçük bir yudum aldı. Asım Hoca kadehi bir dikişte yarıladı. Şöyle dikiler gibi yaptı, tok sesiyle önemli bir şey söyleyecek gibi başladı. Her dost göründüğü gibi dost doğru dost olmuyor. Sezar, Brutus'un kalbi bunu bilmekle inciniyor. Gözleri Kerim'de bakıp durdu bir an. Shakespeare diyor. Ama ne güzel diyor. Sarhoşlukla mırıldandı yeniden. Her dost göründüğü gibi dost olmu. Yüzü asılır gibi oldu birden. Kapıdan giren Münir'i görmüştü. İşte iti an çomağı hazırla. Rakı kadehini alıp sonuna kadar dikti bu sefer kafasını. Münir Kerim'i görünce sırıtarak yaklaştı masaya. Oo, keyiflisin hocam maşallah. Eski öğrencini de almışsın karşına. Ne dersler veriyorsun öyle? Münir davetsizce masaya çökerken Asım Hoca mırıldanarak toparlanmaya başladı. Ders mers bir boka yaramaz bu dünyada. Elini şöyle bir sallayarak boş, hepsi boş dedi. Asım Hoca kalkıp garsonun getirdiği hesabı öderken Münir şaklabanlığını sürdürdü. Estağfurullah, sizin dersinizin değeri ölçülmez hocam. Söylesene Kerim be. Kerim ne diyeceğini bilemeden yutkundu. Eyvallah. Asım Hoca sallanarak kapıya doğru uzaklaştı. Bizi gene öksüz bıraktın hocam. Asım Hoca kapıdan çıkınca Münir sırıtarak Kerim'e döndü. Ölmüyor bu herif ya. İç, iç, iç. Bir not yüzünden bir yıl çaktırdı beni tarihten bu komünist pezevenk. Gülerek duralayıp konuyu değiştirdi birden. Bu akşam imanına kadar çekeceğiz kafaları seninle. Ne de olsa gerdek gecen. Kerim gerdek sözüne tepki gösterecek gibi olup kalmıştı. Münir oralı değildi. Sağa sola el ederek, gelin lan hepiniz bendensiniz bu gece diye seslendi. Meyhanedekiler bir araya toparlanmaya başladılar. Masalar birleştirildi. Doğru dürüst kaset koy ulan şu teybe, neşemizi bulalım. Türkü sesi duyuldu. Münir doldurduğu kadehini kaldırdı. Hadi, Kerim kardeşimin şerefine. Kadehlerini kaldırdılar. Şaşkın Kerim'i ortalarına almışlardı. Münir Türkiye eşlik etmeye başladı. Kerim dışında ötekiler de katıldılar. Fincanı taştan oyarlar, aman oyarlar. İçine bade koyarlar, içine bade koyarlar. Sen bize gelme duyarlar, aman duyarlar. Sen kimin canısın canı, sen yine doldur fincanı. Ötekiler türkü söylerken susan Kerim'e kadehi uzattı Münir. İçmesini işaret etti. Kerim kadehi kaldırıp başına dikerken Münir neşeyle katıldı koroya. Fatma Gül sandalyede dalgın oturuyordu. Yemek masasını hazırlamış, kaşık, çatal, ekmek, gerekli ne varsa koymuş bekliyordu. Birden derinden seslerle ürker gibi doğruldu. Kalabalığın türküsü geliyordu. Penceresi cam camı muallim. Perdeyi kaldırıp pencereden sokağa baktı. Haber de verin amcama muallim. Münir, Kerim, meyhanedeki takım, Yayvan, içkili ağızla türkü çağırıp sallanarak eve doğru geliyorlardı. Amcam kızını vermezse muallim, turşu da kursun fincana muallim. Turşu da kursun fincana muallim. Kapıya kadar gelmişlerdi. Münir kalabalığa döndü. Şşş! Durdular. Münir yana çekilip Kerim'e yol vererek, hadi bakalım arkadaş, eyvallah dedi. Hep birlikte uzaklaşırlarken önde yürüyen Münir tekrar döndü, sarhoş yüzüyle sırıttı. Bak keyfine Kerim kardeşim. Döndü, ötekilere yetişti. Türküyü sürdürerek yürüdüler. Turşu da kursun fincana muallim. Turşu da kursun fincana. Kerim bulanık bakışlarıyla kapıda durmuş, arkalarından bakıyordu. Sesler kesilince Fatma Gül usulca perdeyi araladı bir daha. Ayakta güçlükle durarak anahtarlarını bulmaya çalışan Kerim'i gördü, kapıya koştu. Kerim uzandığı kapı daha o dokunmadan yavaşça açılınca kaymış gözleriyle şaşalamış gibi baktı. Kapının arkasında ürkek, başı önüne eğilmiş Fatma Gül'ü gördü. Kerim içeri girip kapıyı ayağıyla iteleyip kapattı. Duvarın kenarına sinmiş Fatma Gül'e baktı bir an, yutkundu. Bir şeyler diyecek olmuş, bulamamıştı ne diyeceğini. Eliyle anlatmaya çalıştı sallanarak. Yan tarafta üst üste yığılı yataklara uzanıp bir şilteyi çekti, düştü düşecek gibi odanın uzak köşesine fırlattı. Kendi yattığı sedire yaklaştı. Soyunmaya çalışırken Fatma Gül'e dönüp şilteyi fırlattığı köşeyi göstererek peltekleşmiş diliyle söylendi. Orada zıbar, bu yana geçmek yok, sakın geçmek yok. Yani bundan sonra sen... Bir şeyler daha diyecekti, getiremedi sonunu. Yığılır gibi düştü sedire. Fatma Gül öylece bakıyordu aynı ürkeklikle. Kerim'in hafiften horlama sesi duyulmaya başladı. Derin bir nefes aldı Fatma Gül. Bu geceyi atlatmıştı. Hep böyle sürer miydi? Hep böyle olsaydı. Kerim gün ışığı gözlerine vurunca önce şaşkın bakındı. Mutfaktan tıkırtılar geliyordu. Doğrulup oturdu. Üstüne baktı, dünkü kıyafetliydi. Olan biteni anımsamaya çalıştı. Kalkıp mutfağa doğru yürüdü. Fatma Gül ateşteki çorba tenceresini karıştırırken mutfağa giren Kerim'i gördü. Tencerenin kapağını kapatıp döndü, başı gene önünde durdu. Tencere taşacak gibi olunca telaşla uzanıp açtı kapağını karıştırdı. Kerim dönüp tuvalete giderken Fatma Gül masadan aldığı tabağa çorba koydu kepçeyle. Kerim çıkınca çivide asılı havluyla kurulandı önce. Masada duman tüten çorba tabağına baktı şöyle bir yürüyüp çıktı evden. Bir lokantaya girdi, çorba söyledi. Yanlardaki masalarda çorba içen balıkçılar, tanıdıklar alaylıca bakıyorlardı Kerim'e. Biri dayanamadı, sulukla, gülerek laf attı. Ne o Kerim Reis, ilk gününden böyle sabah sabah bir çorba pişiremedin mi sana gelin hanım? Gülüştüler. Kerim bozulduğunu belli etmemeye çalışarak bitirdi çorbasını. Yavaşça kalktı ses çıkarmadan. Parayı masaya bırakıp yürüdü. Yarı alaylı bakıyorlardı arkasından. Başı önde ağır ağır ne yöne gideceğini kestiremeden kararsız adımlar atıyordu. En iyisi dükkanı açmak diye düşündü. 5 paralık itibarım kalmadı. Bir de aç kalırsam kimden nasıl medet umarım. Çalışırken belki zaman da çabuk geçer. 5 yıl boşanmadan bir şekilde yaşamının yolunu bulmalı. Etrafa da aldırmamalıydı. Kerim önceden kalan işleri sıraya koydu yeniden. Ramazan abinin motosikleti ne zamandır duruyordu. Ne bilecekti başına gelecekleri. Motoru getirdiğinde içi içine sığmaz halini hatırladı. Dalgın, durgun, düşünceli çalışırken sırtında bir sandıkla Rahmi girdi tamirhaneye. Sandığı yere bırakan Rahmi'ye şöyle bir bakıp elindeki motosikleti onarmayı sürdürdü. Selamün aleyküm enişte, kolay gelsin. Kerim ağzının içinde belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Fatma Gül içeride mi enişte? İyice gerildi Kerim. Önce sessiz kaldı, sonra işini sürdürürken tersledi. Ne bileyim, çobanı mıyım Fatma Gül'üm ben? Başıyla evi göstererek git bak. Rahmi algılamamıştı terslendiğini. Başını sağladı, doğru gibisini. İyi, gidip bakayım ben. Sandığı sırtlayıp giderken Kerim kızgın baktı ardında. Kapının vurulma sesiyle elindeki çamaşırı bırakıp çekingence açtı kapıyı Fatma Gül. Sırtında sandıkla abisini görünce hüzünlü bir sevinme belirdi yüzünde. Öylece kala kaldı kapıda. Evde misin Fatma Gül? Hoş geldin abi. Rahmi sırtındaki sandıkla içeri girerken sandığını yolladı yengen, selam da söyledi. Aleyküm selam. Oraya değil abi, şuraya şuraya. Heh. Rahmi çeyiz sandığını gösterilen köşeye indirip bıraktı. Dönüp Fatma Gül'e baktı. İyi misin Fatma Gül? Fatma Gül isteksizce mırıldandı. İyiyim, sağ ol. Otursana. Yengen sandığı bırak, hemen gel dedi. Cebinden çıkardı, anahtarı uzattı. Bu da anahtarı. Fatma Gül anahtarı aldı, sıcak bir ilgiyle sordu. Erol ne yapıyor? Ağladı halama gideceğim diye, Anıs da dövdü. Fatma Gül üzgün gülümsedi. Rahmi tam gidecekken anımsayıp döndü. Bir de şey dedi, onlar da gelsinler bize dedi yengen, bizim çocuklar var dedi. Hadi sağlıcakla kal. Mahzun başını salladı Fatma Gül. Sen de selam söyle. Erol da öp benim için. Olur. Çıkan Rahmi'nin ardından kapıyı kapatan Fatma Gül, elindeki anahtara bakıp köşedeki sandığa yöneldi. Yaklaşıp açtı kapağını. İçindeki çeyizlerine bakarken hüzünlü ağlamaklı oldu. Bu sandığa koyduğu her şeyi Mustafa ile kuracakları evde kullanacağını düşlemişti hep. O günlerin üzerinden bir ömür geçmiş gibiydi. Uzanıp çeyizlerinden birini aldı. İşlenmiş bir yastık yüzüydü. Başka şeyler de çıkardı. Acıyla bakıyordu sandıktan çıkardıklarını. Çeyizlerini çıkardıkça kendi çevresine koyuyordu tek tek. İşlikler, yaşmaklar, çemberler, renkli örgü çoraplar, dantelalı, küçüklü büyüklü örtüler. Hepsinin bir anısı vardı. Havası değişti, seviniyordu çıkardıkça. Bir küçük bohçada damada verilmesi gerekli çamaşırları buldu. Don, fanila, çorap, gömlek. Hepsi Mustafa'ya göre alınmıştı. Onun da ne mal olduğunu görmüştü. Kızgınlıkla anıyordu düşündüğünde. Bunları alıp Kerim'in yatağına bıraksam mı diye ikircikli kaldı bir süre. Sonunda bohçayı Kerim'in yatağının üstüne bıraktı çekinir gibi. Sandıktan bir oyalı yazma aldı, oyalarına baktı, başını örttü. Mahalleden Semiha işlemişti. Aynaya yaklaşıp bakarken gözleri doldu. Yüzü gerilmişti. Birden acı içinde uzanıp toplamaya başladı sergilediklerini. Kerim'in bohçasına baktı şöyle bir. Onu da alacak gibiyken vazgeçti, bıraktı. Ötekilere dönüp tek tek katlayarak sandığına koymaya başladı. Ramazan abi motorunu alıp dükkandan çıkınca yemek molası verdi Kerim. Verdi de nerede yiyecekti? Duvardaki radyonun düğmesini çevirdi. Cızırtıyla açıldı radyo. Müzik durdu. Bir gong sesiyle haberler başlıyordu. Saat 13. Sayın dinleyiciler, şimdi öğle haberlerini veriyoruz. Kapattı radyoyu, saatine baktı. Dükkanın kapısını çekip kilitledi. Eve yöneldi. Fatma Gül'ün katlayarak sandığa kaldırmaya başladığı çeyizlerinden geri kalanı koyduğu yerlerdeydi daha. Açılan kapıda Kerim'i görünce korkuyla sıçradı Fatma Gül. Kerim gördüklerini algılayamamıştı önce. Şöyle bir baktı, kaldırılmamış öteberiyi. Yatağın üzerindeki bohçayı da gördü. Yaklaşıp ucundan tutarak kaldırdı. Çamaşırlar yere döküldü. Dönüp kızgınlıkla bağırdı. Ne olan bunlar? Fatma Gül ürkek, ezik baka kalmıştı. Çabuk topla bunları. Fatma Gül toplamaya koyuldu çekingen bir telaşta. Bir daha dökme ortaya, hepsini parçalarım valla. Kerim döndü, kapıyı gürültüyle çarparak çıktı evden. Fatma Gül kapıya baktı, başındaki eğreti yazmayı usulca çekti, çıkardı, dolan gözlerine bastırdı. Yüzündeki ürkek, ezik görünümün yerini alan soğuk umarsızlıkla Kerim'in ardından öylece bakışı öfkeye dönüşmüştü. 4. ayrımın sonu, sayfa 58.